Ayrım 17, Peygamberimizin Hayatı İrfan Yücel. Sayfa 226. 9. Hicretin 9. yılı. 630-631 M. 1. Elçiler yılı. Senetül Vüfud. Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlanma dile. Çünkü O tevbeleri daima kabul edendir. En-Nasr Suresi 1-3. Arapların Hazreti İbrahim'in soyundan gelmeleri ve Kabe'nin muhafızı olmaları sebebiyle Kureyş'e büyük saygı ve bağlılıkları vardı. Hudeybiye Barış Anlaşması'yla Kureyş tarafından Müslümanların siyasi varlığı tanınınca Arap kabileleri Medine'ye sefaret heyetleri göndermeye başlamışlardı. Hicretin 8. yılında puta tapıcı müşrik Arapların din merkezi olan Mekke fethedilmiş, Kureyş kabilesi Müslüman olmuştu. Bunun Araplar üzerindeki tesiri çok büyük oldu. Müslümanlığın önünde hiçbir kuvvetin duramayacağını anladılar. Artık Arabistan'ın her tarafında Müslümanlık süratle yayılıyordu. Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler Müslüman olmak veya Müslüman olduklarını bildirmek ve kabul ettikleri İslam dininin esaslarını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'e heyetler gönderdiler. Bunların sayısı 70'i aşmaktadır. İlk heyet Hevazin kabilesinden Hicret'in 8. yılında gelmişti. Son heyet ise Yemen'deki Neha kabilesinden Hicret'in 11. yılı Şevval ayında gelen heyettir. Söz konusu sefaret heyetlerinin çoğu Hicret'in 9. yılında gelmiştir. Bu yüzden Hicret'in 9. yılına Senetül Vüfud, elçiler yılı denilmiştir. Resul-i Ekrem kendisine gelen bu sefaret heyetleriyle bizzat ilgilenir, onlara ikramda bulunur, her kabilenin haline ve adetlerine göre onlarla konuşurdu. Ayrılırken de münasip hediyeler verir, Müslümanlığı öğretmek üzere onlara yetişkin öğretmenler, mürşitler gönderirdi. Resulullah bu mürşitlere kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, korkutup nefret ettirmeyin diye tembihte bulunuyordu. Necran heyeti. Necran, Yemen tarafında Mekke'ye 7 konak mesafede ahalisi Hristiyan olan büyük bir şehirdi. Resulullah Necran Hristiyanlarına bir mektup gönderip ya Müslüman olmalarını yahut da cizye vermelerini istemişti. Bunun üzerine emirleri Abdülmesih Akıb'ın riyasetinde Medine'ye 14 kişilik bir heyet gönderdiler. Heyette en büyük alimleri Ebu'l-Haris ile kardeşi Kürzbe Alkame'de vardı. Hazreti İsa hakkında Resulullah'la tartışmaya girdiler. Resulullah onlara, "Gelin, çocuklarımız, kadınlarımız hepimiz bir yerde toplanalım. Sonra Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua ve niyazda bulunalım. Var mısınız?" dedi. Necranlılar korktular, bu teklife yanaşmadılar, cizye vermeyi kabul edip ayrıldılar. Rahip Ebu'l-Haris kardeşi Kürz ile konuşurken, "Yemin ederim ki beklediğimiz ümmi peygamber budur. O halde neden bunu açıkça söyleyip ona uymuyorsun? Sebebi bizimkilerin yaptıkları, bize mevki, şeref ve servet verdiler. Eğer Müslüman olursan bunların hepsini alırlar." Kürz bu konuşmayı gizli tuttu, daha sonra Müslüman olunca açıkladı. 2. Şair Kab'ın İslam'ı kabulü. Kab, İslam'dan önce cahiliye döneminde şiirleri Kabe duvarlarına asılan Mualleka şairlerinden Züheyr'in oğludur. Kab da babası gibi güçlü bir şairdi. Fakat devamlı olarak Hazreti Peygamber ve İslamiyet'i hicvederdi. Bu yüzden Resulullah'ın "Yakaladığınız yerde öldürün" dediği kimseler arasında bulunuyordu. Mekke fethedilince Taif'e kaçmıştı. Taif halkı da Müslüman olunca sığınacak yer bulamadı. Kardeşi Büceyr daha önce Müslüman olmuştu. Kab'a bir mektup yazdı. Resulullah'ın Müslüman olup af dileyenleri bağışladığını anlattı. Medine'ye gelip Müslüman olmasını öğütledi. Başka kurtuluş yolu yoktu. Kab, Resulullah'ı öven bir şiir hazırlayıp gizlice Medine'ye geldi. Sabah namazında mescide gidip Resulullah'la birlikte sabah namazını kıldı. Namazdan sonra Resulullah'ın önünde diz çökerek oturdu. "Ya Resulallah, Kab geçmişine tevbe ederek Müslüman oldu. Huzurunuza getirsem onu affeder misiniz?" diye sordu. "Evet," diye cevap alınca kendini tanıttı. "Kab bin Züheyr benim," dedi. Ensardan biri üzerine atılıp hemen Kab'ı öldürmek istedi. Fakat Hazreti Resulullah izin vermedi. "O tevbe etti, Müslüman olarak geldi," buyurdu. Bunun üzerine Kab önceden hazırladığı kasidesini okumaya başladı. Resulullah her şeyin kendisiyle aydınlandığı bir nurdur, şirri kesip atmak için çekilmiş Allah'ın kılıçlarından biridir. Anlamındaki beyitler Resul-i Ekrem'in pek hoşuna gitmişti. Hemen bürdesini, hırkasını çıkarıp şaire giydirdi. Bu yüzden bu şiir Kaside-i Bürde adı ile şöhret buldu. 3. Hatem Tayi'nin kızı. Tay kabilesi Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır içinde bulunuyordu. Resulullah 150 kişilik bir kuvvetle Hazreti Ali'yi bu kabile üzerine gönderdi. Hazreti Ali ansızın Tay kabilesine vardı. Burada bulunan puthaneyi yıkıp putu kırdı. Birçok esir ve ganimetle Medine'ye döndü. Kabile reisi meşhur Hatem Tayi'nin oğlu Adi ise Suriye'ye kaçtı. Esirler arasında Hatem Tayi'nin kızı da vardı. Hazreti Peygamber'e, ''Ya Resulallah, babam öldü, kardeşim kaçtı. Fidye ödeyebilecek bir şeyim yok. Babam cömert bir insandı, kabilesinin ulusuydu. Esirleri kurtarır, fakirleri doyurur, felakete uğrayanlara yardım ederdi. Kimseyi boş çevirmez, isteğini reddetmezdi. Kurtulmam için ben de sana sığınıyorum.'' dedi. Resulullah onu serbest bıraktı. Elbise ve yol harçlığı vererek Suriye'ye kardeşinin yanına gönderdi. Kız kardeşi Adiye, Hazreti Peygamber'in fazilet ve âli cenaplığını anlatınca o da Medine'ye gelip Müslüman oldu. 4. Tebük Gazvesi. Recep 9 H. Eylül 630 M. Yakın bir kazanç ve normal bir yolculuk olsaydı sana uyarlardı. Fakat çıkılacak yol onlara uzak geldi. Kendilerini helak ederek, gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor. Et-Tevbe Suresi 42. Tebük, Medine'nin 14 konak kuzeyinde Medine ile Şam'ın ortasında bir kasabadır. Buraya kadar gelindiği için bu sefere Tebük gazvesi denilmiştir. Resulullah'ın bizzat katıldığı en son gazvedir. Tebük seferinde savaş olmamış fakat pek çok güçlük yenilerek kuvvetli bir ordu hazırlanmış, koca Bizans İmparatorluğuna meydan okurcasına askeri ve siyasi büyük başarılar elde edilmiştir. A. Gazvenin sebebi. Hristiyanlığın temsilcisi olan Bizans İmparatorluğu Arabistan'ı işgal etmek hevesindeydi. Bunun için Suriye'de ve Arabistan'ın kuzeyinde bulunan Hristiyan Arapları Müslümanlara karşı savaşa hazırlıyordu. Müslümanlığın Araplar arasında süratle yayılmaya başlaması Hristiyanların taassubunu körüklüyordu. Bu sırada Medine'ye yağ tacirleri gelmişti. Bizans İmparatorluğu'nun Gassan, Lam, Cüzam gibi kabilelerle işbirliği yaparak Müslümanlara karşı büyük bir hazırlık içinde olduğunu haber verdiler. Resulullah esasen bu bölgeden emin değildi. Suriye ve Şam tarafından yapılacak bir baskından endişe etmekteydi. Bu haber üzerine hemen Bizans'a karşı seferberlik ilan etti. B. Sefer hazırlığı. Yol uzun, düşman kuvvetliydi. Üstelik yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Kuraklık yüzünden kıtlık vardı. Hurmalar olgunlaşmış, hasat mevsimi gelmişti. Bu mevsimde hurma gölgelerini bırakıp aç susuz uzun bir yolculuğu göze almak gerçekten zordu. Nitekim bu seferin yapıldığı günlere Kur'an-ı Kerim'de saatül usre, güçlük zamanı denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki bu deyimden alınarak bu sefere Gazvetül Usre, orduya da Ceyşül Usre adı verilmiştir. Resulullah sefer hazırlığı yaparken düşmanın haber almaması için maksadını gizli tutar, seferin nereye yapılacağını açıklamazdı. Bu seferde gidilecek yer uzak, yolculuk zordu. Askerin buna göre hazırlanması için Resulullah Bizans üzerine gidileceğini açıkça bildirdi. Bütün kabilelere ve Mekke'ye haber gönderip gönüllü mücahitlerin Medine'de toplanmalarını istedi. Münafıklar ilk anda yan çizdiler. Akla hayale gelmedik bahaneler uydurup sefere katılmamak için izin istediler. Bunlarla da kalmayıp sefere katılacak Müslümanları caydırmaya çalıştılar. Ubey oğlu Abdullah, "Muhammed Bizans'ı ne sanıyor? Onun ashabıyla birlikte esir düşeceğini gözümle görmüşçesine biliyorum." diyordu. Bedevilerden bir kısmı da mazeret uydurup izin istemişlerdi. Halis Müslümanlar arasında bile bu meşakkatli yolculuğu göze almayıp ağır davrananlar ve sefere katılmayanlar olmuştu. Fakat başta Resulullah olmak üzere ashabın azim ve gayreti bütün engelleri yendi. Etraftaki kabilelerden gelen akın akın mücahitler Medine'de toplanmaya başladı. Kısa zamanda 30 bin kişilik büyük bir ordu toplandı. Bunun 10 bini atlı, 12 bini develiydi. Kıtlık sebebiyle askerin birçoğunun teçhizatı tam değildi. Resulullah zenginlerin ordu için bağışta bulunmasını istedi. Herkes elinden geldiğince bağış yaptı. Kadınlar bilezik ve küpe gibi ziynet eşyalarını verdiler. Hazreti Ebu Bekir malının tamamını, Hazreti Ömer yarısını bağışladı. En büyük bağışı ise Hazreti Osman yaptı. Bütün silah ve teçhizatıyla birlikte 300 deve ile 1000 dinar altın. Bu büyük bağışı sebebiyle Hazreti Peygamber ellerini açıp, "Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol" diye dua etmişti. Yapılan bağışlarla silah ve bineği olmayan fakir mücahitler teçhiz edildi. Sefere katılmak istedikleri halde binek ve azık bulamayanlar da vardı. Bunlardan 7 kişi Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, gazaya gitmek istiyoruz. Fakat yiyecek azığımız, binecek devemiz yok" demişlerdi. Resul-i Ekrem, "Sizi bindirecek deve kalmadı" deyince ağlayarak ayrılmışlardı. Bu sebeple bunlara Bekkaun, yani ağlayanlar ünvanı verilmişti. Daha sonra bunlara da binek temin edildi. Resulullah Recep ayında bir perşembe günü Medine'den çıktı. Ordugahını Medine dışında Seniyetül Veda denilen ayrılık tepesinde kurdu. Hazreti Ali Medine'de kaymakam, vekil bıraktı. Herkes sefere çıkarken Medine'de oturmak Hazreti Ali'ye ağır geliyordu. Hemen silahlanıp yola çıktı. Ordu Seniyetül Veda'dan ayrılmadan yetişti. "Beni kadınlar ve çocuklar için mi bırakıyorsun?" dedi Resulullah. "Ya Ali, bana nispetle sen, Tur'a giderken Musa'ya nispetle Harun'un yerinde olmaya razı değil misin? Şu kadar ki benden sonra peygamber yoktur" buyurdu. Hazreti Ali de Medine'ye döndü. C. Münafıkların tutumu. Ordu Seniyetül Veda'dan hareket edince münafıkların bir kısmı reisleri Abdullah B. Übey ile geri döndü. Sefere katılanlar yolculuk sırasında da bozguncu tutumlarını sürdürdüler. Bir konaklama sırasında Resulullah'ın devesi Kasva kaybolmuştu. Münafıklardan Zeyd B. Ebi Salt, "Tuhaf şey, Muhammed peygamberim der, göklerden haber verir, oysa devesinin nerede olduğunu bilmiyor" demişti. Bu küstahça sözleri Resulullah duyunca, "Vallahi ben yalnızca Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Allah bana şimdi bildirdi. Kasva, şu iki dağın arkasındaki vadide yuları bir ağaca dolanıp kalmıştır. Haydi oradan getirin" buyurdu. Münafıkların yaptıkları bütün bu melanetler, çevirdikleri dolaplar, sefer esnasında günü gününe inen Kur'an ayetleriyle teşhir edilmiştir. Münafıkların iç yüzleri ve kirli çamaşırları apaçık ortaya çıktığı için Tebük seferine Gazve-i Fadıha, Rüsvaylık Gazvesi de denilmiştir. D. Tebük'ten dönüş. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Tebük'e varıldı. Fakat gerek Bizans gerekse Arap kabilelerinde hiçbir harekete rastlanmadı. 30 bin kişilik muazzam Müslüman ordusu Hristiyan Arap kabilelerini yıldırmıştı. Medine'ye gelen haberlerin asılsız olduğu anlaşıldı. İslam ordusunun kuvvet ve azameti gösterilmiş, maksat hasıl olmuştu. Bu yüzden daha fazla ileri gitmeye lüzum görülmedi. Resulullah Tebük'te bulunduğu esnada o bölgede bulunan Eyle, Cerba, Ezruh, Dümetül Cendel gibi bazı küçük Hristiyan beylikleriyle anlaşmalar yaptı. Bu beylikler yıllık cizye ödeyerek İslam hakimiyetine girmeyi kabul ettiler. Müslümanlar Tebük'te 20 gün kaldıktan sonra Ramazan'ın ilk günlerinde Medine'ye döndüler. E. Mescid-i Dırar'ın yaktırılması. Münafıklar Kuba Mescidi'nin yakınında bir mescit yaptılar. Maksatları Kuba Mescidi'nin cemaatini bölmek, Müslümanlar arasına ayrılık sokmaktı. Münafıklardan bir heyet Tebük seferinden dönerken Resulullah'ı karşıladılar. Yaptıkları mescitte namaz kılmasını rica ettiler. Ancak bu esnada Tevbe suresinin 107-108. ayetleri indi. İbadet için değil, fitne ve fesat ocağı olarak yapılan bu binada Resulullah'ın namaz kılmasına izin verilmedi. "Sakın bunların mescidinde namaz kılma" buyuruldu. Resulullah Medine'ye dönünce Malik B. Düşşem ile Man B. Adi'ye hemen bu mescidi yıkıp yakmalarını emretti. Onlar da derhal Resulullah'ın emrini yerine getirdiler. İki ay kadar sonra münafıkların başı olan Übey oğlu Abdullah öldü. Müslümanlar da onun kötülüklerinden kurtulmuş oldular. F. Medine'ye giriş. Resulullah'ın ordusu ile birlikte dönmekte olduğu Medine'de duyulunca bütün halk, kadınlar ve çocuklar sokaklara döküldü. Şiirler ve neşideler söyleyerek orduyu Seniyetül Veda'da parlak bir merasimle karşıladılar. G. Sefere katılmayanların durumu. Resulullah Medine'ye gelince doğru mescide gitti, iki rekat namaz kıldı. Sefer dönüşlerinde önce mescide gidip iki rekat namaz kılmak adetiydi. Sonra mescitte oturup ziyaret ve tebrikleri kabul etti. Sefere katılmamış olanların her birinin mazeretini dinledi, haklarında Allah'tan mağfiret diledi. Özürleri olmadığı halde Tebük seferine iştirak etmeyen üç kişi için Allah hakkınızda hüküm verinceye kadar bekleyin buyurdu. Müslümanların bunlarla konuşmalarını yasakladı. Tam 50 gün bunlarla kimse konuşmadı, kimse selamlarını almadı. Vakitlerini üzüntü ile ve gözyaşları içinde geçirdiler. Sonunda tevbelerinin kabul edildiği bildirildi. Haklarındaki hüküm geri bırakılan üç kişi ise yeryüzü bütün genişliğiyle başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıkıştırdı. Allah'a karşı Allah'tan başka sığınacak bir yer olmadığını anladılar. Allah da eski hallerine dönmeleri için tevbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah tevbeleri kabul edici ve esirgeyicidir. Tevbe Suresi 118. 5. Hazreti Ebu Bekir'in Hac Emirliği. Zilhicce 9 Şubat 631 M. Haccın sebebi olan Kabe, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'de yapılmıştır. İnşaat tamamlandıktan sonra Cibril aleyhisselam, tavafın ve hac ibadetinin nasıl yapılacağını ameli olarak onlara göstermiş, Hazreti İsmail de Hicaz halkına öğretmişler. Ancak Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği dini hükümler zamanla unutulmuş, Mekke putperestliğin merkezi olmuştur. Hazreti İsmail'in öğrettiği hac usulü yavaş yavaş değişmiş, yerini putperestlerin haccı almıştır. İslam'dan önce müşrik Araplar, içinde günah işlenilen elbiselerle Kabe ziyaret edilemez derlerdi. Bu sebeple Kabe'yi çırılçıplak tavaf ve ziyaret ederlerdi. Hicretin 9. yılında hac farz kılındı. Fakat o sene Resulullah hac etmedi. Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak Mekke'ye gönderdi. Hicretin 8. yılında Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiş, Mekke halkı Müslüman olmuştu. Ancak henüz Müslüman olmayan müşrik kabileler hala Kabe'yi çırılçıplak tavaf ediyorlardı. Diğer taraftan Hicretin 9. yılında hac, nesi uygulaması yüzünden belirli zamanından önce yapılacaktı. Bilindiği üzere oruç, hac, kurban gibi ibadetlerin vakitleri kameri aylara göre tespit edilir. Kameri yıl ay senesi yaklaşık 354 gün, güneş yılı ise yaklaşık 365 gündür. Aradaki 11 günlük fark sebebiyle hac günleri her yıl yer değiştirir. Bazen yaz, bazen de kış mevsimine gelir. Hac mevsimini çok sıcak veya çok soğuk aylara rastlatmamak, sabit bir mevsimde ilkbaharda tutmak için Araplar 3 yılda bir, seneye bir ay ekleyerek o yılın aylarını 13'e çıkarırlardı. Buna nesi deniyordu. Böylece hac mevsimi değişmez fakat aylar yer değiştirirdi. 33 senede bir aylar yerine gelirdi. Nitekim hicretin 10. yılında kameri aylar asli yerine geldiler. Kur'an-ı Kerim müşrik Arapların bu çirkin adetini yasaklamıştır. Hazreti Peygamber hac farizasını asli günlerinde eda etmek istediğinden o yıl hacca gitmedi. Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri tayin etti. Medine'den hacca gitmek isteyen 300 kişi de Hazreti Ebu Bekir'le gittiler. Hazreti Ebu Bekir yola çıktıktan sonra müşriklerle münasebetleri düzenleyen hükümler indi. Bunların müşriklere duyurulması gerekiyordu. Resulullah Hazreti Ali'yi de bu iş için gönderdi. Hazreti Ali yolda Hazreti Ebu Bekir'e yetişti. Hac emiri yine sensin. Ben Tevbe suresine yeni inen ilk ayetlerindeki hükümleri müşriklere tebliğ ile görevliyim dedi. Hazreti Ebu Bekir Zilhicce'nin 8. günü Mekke'de bir hutbe okuyarak haccın nasıl yapılacağını anlattı. Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'in anlattığı şekilde hac ettiler. Müşrikler kendi bildiklerini yaptılar. Hazreti Ali ise Zilhicce'nin 10. günü Mina'da bir hutbe okudu. Hazreti Peygamber tarafından gönderildiğini bildirdi. Tevbe suresinin ilk ayetlerini yüksek sesle okuduktan sonra 1. Müslümanlardan başka hiç kimse cennete giremez. 2. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaştırılmayacak. 3. Hiç kimse Kabe'yi çıplak tavaf etmeyecek. 4. Kimin Hazreti Peygamber'le anlaşması varsa müddeti bitinceye kadar ona uyulacak dedi. Bu ilandan sonra çok geçmedi, bütün Arabistan Müslüman oldu. O yıldan sonra da hiçbir müşrik Mekke'ye bırakılmadı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 238.